Senin Haftalık Gündem Podcast'ine hoş geldiniz. Bu hafta yanında Özkan Erden var. Levent abi yok ama onun olmama sebebi hayırlı bir sebep. O her an Levent abilikten Levent babalığa geçebilir. İkizler geliyor. Yani her an olabilir. O yüzden tetikte olacaklar için Levent abi bir süre aramızda yok. İnşallah önümüzdeki hafta ama gelmesini umuyoruz. İyi haberlerini de veririz. Kendisi verir daha doğrusu. Bu hafta biz tabii ki bizim kendi olayımız taşınma olayı Özkan.
Evet, sonunda teknoseyirin ofisini taşıdık.
Evet, yerine. Medeniyete geldik.
Anadolu yakasındayız, Suadiye'de. Ve yeni mekanımıza ilk
podcast'i yapıyoruz.
Evet, videoları da çekmeye başlayacağız.
Şu an ama podcast'i çekeceğimiz yerde değiliz aslında. Orası hala yapılıyor. O yüzden bir arka gürültüsü yaşayabiliriz. Sebebi budur. Önümüzdeki haftalarda olmayacak.
Evet.
Öyle şöyle bir baktığım zaman gündeme of, çok fazla kalabalık değil. Bu hafta çok sakin geçti aslında. Ama biz geçen hafta Cuma günü bir şeyi atlamışız. Daha doğrusu biz programı çekerken internet kesilmiş Türkiye'de. Bizim pek haberimiz olamadı. Çünkü biz ofiste kullandığımız Super Online TT.net değil. Onlarda bir şey olmadı. Kablonet'te ya da Uydunet'te TT.net göçmüş. Kimi işte Red Hat grubu biz hackledik dedi. Telekom arızaydı dedi. Biz fiber optik döşüyoruz ondan oldu dedi. Ne olduğu aslında tam olarak bilinmiyor. Yani ikisi de bir şey söyledi. Biz tabii ki son kullanıcı olarak bir şey hangisi doğru bilmiyoruz. Ama Türkiye'nin interneti küt diye kesilmiş geçen hafta. Tabii ki hoş bir şey değil. TT.net gibi bir tekere bağlı olmanın nasıl bir zarar olduğunun bir kanıtı.
Özellikle yurt dışı çıkışlarında Murat tekel tamamlanıyor.
Evet. Yani biz herhangi başka birisiyle de bağlansak yine ucundan bir yerinden dokunuyoruz adamlara. Böyle geçen haftanın Cuma günü yaşanan şey haberi buydu. Gündeme oturdu. Bayağı bir tepki çekti. Yorumlar çığ gibi geldi. TT.net'in tekelinin kırılacağını inşallah görürüz bir gün. Bizim çocuklar görür mü bilmiyorum. Levent abinin çocukları görebilir belki. Ama tekel olmak işte hem fiyat açısından hem kotalar açısından böyle kötü bir şey. Biz de Super Online kullanıyorduk ama buraya geçerken maalesef şey yokmuş, fiber optik. Yani nasıl bir kaza oturduğumuzu bir kere daha gördük. Biz bunu programını da ADSL tarifelerini ayrıca yapacağız. Yani inanılmaz saçma sapan kotalar, saçma sapan fiyatlar. Maalesef bir kere taahhütlü almış olduk. O yüzden ofisin ADSL sistemi artık. Bundan sonra fiber optiğimiz yok.
Bizim o meşhur kotalı interneti değerlendirdiğimiz konu fiber üzerineydi.
Fiber üzerineydi. ADSL daha berbat yani.
Yapacağız evet.
Evet ondan da yapacağız. Sen bir şey diyor musun kesintiyle ilgili?
Valla ben hissetmedim yani. Muhtemelen ben de sahadaydım. İnternete girmedim o dönem. Cepten bağlanıyorum. Muhtemelen
sende bir şey yoktu zaten.
Ben de hissetmemişimdir çünkü. Bende de Turkcell var. Oradan muhtemelen fiber hissetmediğiniz gibi ben de hissetmedim onu. Ama rezillik.
Tabii rezillik işte. Başka diyecek bir şey yok. Yani bir şey olacak mı rezillik?
Konuşamıyoruz
yani. Olacak.
Evet.
Hiçbir şey olmayacak. Galaxy S duyuruldu. S3 duyuruldu.
Bayağı da Murat yankı yaptı.
Evet.
Çok da beğenildi gözüküyor.
Beğenilmiş evet. Ama yani kendi adıma ben bıktım telefon haberi duymaktan. O çıktı bu çıktı sürekli bir şeyler çıkıyor. Yani beni telefona adam gibi pil teknolojisi buldukları zaman uyandırsınlar. Yani ben hiç görmek istemiyorum bunların hiçbirini. Evet.
Murat hatırlarsan Mart ayının başında Barcelona düzenlenen Dünya Mobil Kongresi'ne evet. Gitmiştik. Buradaki işte neydi bu kongrenin amacı? 2012 yılında mobil dünyada cep telefonu donanımı olsun ya da operatörler tarafından neler olacak bunları anlatmaktı.
Evet.
Bir tane üretici çıkıp kardeşim bakın işte biz pil ömrünü akıllı telefonları bir günden iki güne taşıyoruz diyemedi. Diyemiyor da. Onu geçelim. Geri kalan ürünlere bakıyoruz. Samsung'un S3'ü.
Evet.
4.8 inç ekran kocaman.
Evet kocaman.
İşte HTC'nin One X modeli var. O da aynı şekilde. Yani tasarım olarak zaten yeterince inceler, yeterince şıklar. Android birbirine çok yakın kullanım deneyimi sunuyor. Artık kamera olarak da birçoğu kalite olarak birbirini yakaladı.
Evet.
Ha bazı markalar ne yapıyor mesela HTC One X'te o kadar seri fotoğraf çekiyor ki DSLR'la yakalamayacağın gibi bir seri fotoğraf çekiyor. Ufak tefek özellikler yapıyorlar ama genel olarak baktığın zaman ürünler birbirine artık çok yakın.
Doğru.
Ekosistem aynı olduğu sürece, Android olduğu sürece birbirine çok yakın ürünler. Yani S3 çıktı ama hani kullanan kişiler hemen telefonu çekip değiştirdiler muhtemelen. Terk edecektir ona.
Kim ne var içinde?
İşte 4.0 var Android.
Evet 4.0 işletim sistemi tabii ki. Samsung'un şeysi var. Exynos 4 Quad Xeon seti var. 4 çekirdekli. 1.4 GHz. Mali 400 MP GPU var. Bunun da grafik performansı bayağı yüksekmiş. 1 GB RAM'i var. Hafıza çeşitleri var tabii ki. 8 megapiksel arka kamerası var. 1.9 megapiksel ön kamerası var. 3G'si var. GPS'i var. NFC'si var. Tabii ki müzik çalıyor. Radyosu var. 2100 mAh bataryası var. Fena bir batarya değil aslında bakarsan. Evet. Ama yine sence bir günden fazla gider mi?
Mümkün değil.
Gitmez.
Yani şimdi şöyle mesela ben telefonu artık geçen gün şey fark ettim. Şarjdan çıkarttıktan 3 saat sonra %20'li seviyelere geliyor. 3G açıksa, 3G işte açıksa. Arka tarafta bir şeyler açıksa. Ha deniyor ki işte 3G'yi kapatın. Ben bu telefonu niye aldım o zaman?
Tabii.
Akıllı telefonu. Hızlı olsun diye, internet erişimi yani. Halledeyim diye. Enteresan özellikler geliyor suçla birlikte.
Evet bu senin az önce söylediğin mesela burst chat. Yani bir sürü çekip bir tanesini seçme olayı geliyor. Ondan sonra bu şey önemli. S-Voice bu Apple'ın serisine karşı. Sesle komut.
Evet.
O geliyor. Kablosuz şarj geliyor. Kendi yani Samsung'un da kendi kattığı şeyler var burada. Bakalım ürün gelirse.
Kablosuz şarj ama temasla şarj.
Ama bir kablo karmaşından bir tanesini eksiltiyor işte.
Evet.
2000 lira olmasını Türkiye'de tahmin ediyoruz.
Yani bir öncekilerin. Özper fiyatı 500 puanmış. Evet. Ama 2000 TL civarında olursa rekabetçi olur. Galaxy One pardon Galaxy Note'u biliyorum ben. Fiyat olarak 2400 lira civarı falandı. Yani 2000 lira da yüksek fiyat.
Evet. Laptop fiyatını alıyoruz işte cep telefonlarını. Seni heyecanlandırdı mı peki bu?
Ya ben artık donanım konusunda buna çok heyecanlanmıyorum ya. Açık söylemek gerekirse. Çünkü akıllı telefon dedim ya. Yani gittim ben tüm telefonların hepsine baktım. Yani Sony'nin yeni işte Xperia serisinden tüm işte HTC'nin, Samsung'un, LG'nin ürünlerine baktım. Bakıyorsun aynı yani artık heyecanlandıran bir şey yok. Hmm. Ha ilk defa akılsız telefonu akıllı telefona geçersen heyecanlanıyorsun tabii ki.
Evet.
O zor bir süreç. Ama bunun haricinde ben eski heyecanımı kaybettim telefonu.
Sen 4S kullanıyorsun değil mi? 4 kullanıyorsun falan. Sen bir değiştirmeyi düşünüyor musun?
Ben sadece pilini değiştireceğim o kadar. Ya çünkü bir ekosisteme girdikten sonra oradan çıkmak da aslında bir süreç biliyor musun? Çünkü benim buraya aldığım bir sürü paralı uygulama var.
Ha tabii o da var.
Şimdi Android'e geçersen mesela bunları tekrar baştan satın almam lazım. Android'de de var uygulamalar.
Evet.
O bir sıkıntı. İkinci konu ise yani değiştirmeye gerek var mı? Ya boşuna para harcamaya gerek var mı? Hayır. Yani ben tüm işlemi yapabiliyorum. Bu ayarda bir başka bir telefonum olsaydı yine değiştirir miydim? Hayır yine değiştirmezdim.
Evet. Bu arada Nvidia'da GPU, çift GPU'lu GTX 690'ı duyurdu. Biz TeknoSeyir'de 680'i incelemiştik.
Onun
2 ile çarpıyorsun. Evet 2 ile çarpıyorsun. Ama bu defa farklı bir şey var. Bu arada sana da göstereyim. Tipi çok güzel kartın. Şöyle bir şey. 680 çıktığında hani bir 690 acaba daha büyük bir GPU mu olacaktı dediler. Öyle olmadı. 690, 680'in iki tanesi. 2 GPU'lu hali oldu. Yani dolayısıyla bundan önceki nesile göre daha az güç tüketiyor. Daha az ısınıyor. Nvidia da bunu kullanmış.
Önceden Murat Nvidia çift kart yaptığı zaman mesela 590 falan iki kartı birleştiriyordu değil mi çift?
Eskiden öyleydi. Evet. Artık o tasarımları Allah'tan geride bıraktık. Şimdi çift GPU'yu tek PCB'ye basabiliyorlar. Bu kart da öyle bir kart ve güç tüketimi, sesi soluğu her şeyi insancıl. Yani ötekileri aldığın zaman biraz şeyine katlanıyordun. Çılgın gibi bir power supply alıyordun. Çok ses çıkarıyorlardı, çok ısınıyorlardı. Nihayet bu Kepler sayesinde bu kart mantık sınırları dahilinde çalışıyor.
Evet.
Bütün özelliklerini hemen hemen 2 ile çarpıyorsun. Biraz frekans saat çalışma hızları biraz daha düşük GTX 680'e göre. O da normal çünkü biraz ısınma sorununun kontrol altına alınması gerekiyor. Geri kalan bütün özellikler ama direkt çarpı 2 yani.
Ben sana sorayım seni heyecanlandırdı mı?
Yok yani 680 o kadar hızlı bir kart ki. Bunu kullanman için multi monitör bir sistem kullanacaksın. İşte bu Surround olayı var ya bunlarda. Onu kullanacaksın. İşte o 3 monitörün de çok yüksek çözünürlüklü olacak falan filan. Ancak öyle. Biraz ihtiyacın olabilir. Onun dışında zaten işte 2560'a 1600 gibi rakamlarda böyle test etmişti Nvidia. Kendi yani o monitörler yok zaten. Kimse de. Olana kadar da olsa da 680 tek GPU ile çok hızlı. Ama tabii bunun da kendine has meraklıları var. Mesela bunun iki tane alırsan Quad GPU oluyor. bundan.
Sonra?
Yani. İşte meraklılarına, ama yani hakikaten ben çift GPU'lu karttan başka kullanmam diyen varsa gayet güzel
fiyatla
bir çözüm.
Fiyatla ilgili bilgi var mı Murat?
Valla fiyatla ilgili bilgiyi şu an hatırlamıyorum ama herhalde 2,5 milyar falan olması lazım. Yani tahmini olarak buraya geldiği zaman göreceğiz.
Valla bugünkü gündemde yeni ürünlerin hepsi 2000 liradan yani, başlıyor
fiyatlarına. Evet. Diğer haber de geçen hafta söyledik. AMD bir aptallık yapmıştı. 5 serisinden öncesine sürücü desteği vermeyeceğiz diye bir haber çıktı. Hı hı. Herkes yerden yere vurunca 3 ayda bir vereceğiz. Z'ye döndüler. Ve tabii o da kesmiyor. Çünkü yeni bir oyun çıktığı zaman belki de o an hemen müdahale edilmesi lazım ona.
Doğru.
Nvidia da tabii ki bu fırsatı hemen kullandı. Aynen, orada da biz böyle Nvidia bunu kullanacak demiştim ben hatta. Hemen açıklama geldi. Son 8 yılda çıkardığımız tüm ekran kartlarına Windows 8 desteği sunacağız diye böyle. Yani Windows 8'de en kötüsünü bile destekleyeceğiz diyor. Zaten Nvidia'nın hani baktığın zaman öyle bir problemi hiç olmamıştı.
Evet.
Hep sürücü çıkarıyorlar, destekliyorlar kartlarını. Ha, desteklemeseler bile böyle bir şeyi kimsenin söylememesi gerekiyordu. AMD nasıl oldu bilmiyoruz, söyleyiverdi. Ve şimdi Nvidia'ya çok güzel bir koz verdi, onlar da kullanıyorlar böyle. Şimdi toparlasınlar bakalım AMD.
Ya Murat, sanki mesela seni de öyle bir çağrım yapıyor bilmiyorum ama böyle firmaların bu tür durduk yere verdikleri saçma demeçler olur ya.
Evet.
Politikacılar gibi yani, birisi laf söylüyor üzerine.
Ya sonra oturdu zaten. Yani, evet.
Üstüne gidiyorlar.
Tabii bu direkt yani bu AMD pası attı, Nvidia golü çakacaktı yani.
Evet.
Şimdi diğer bir sürpriz haber de Windows Live'dan geldi, Microsoft'tan geldi. İsim gidiyor, Windows Live ismi. Microsoft Account olarak değişecekmiş. Bence çok kötü olacak. Live ID güzeldi, yerleşmiş bir şeydi. Yani Microsoft'un yaptığı güzel işlerden bir tanesiydi. Şimdi Microsoft hesap, yani hiç şey yok böyle bir çekiciliği, albenisi olmayan bir ifadeyle devam edecek. Ha, bunun altında yatan sebep şu tabii ki. Windows 8'de burada ayrı ayrı sunulan aslında birçok hizmet bir araya geliyor ve işletim sistemine giriyor. Dolayısıyla biraz da o yüzden mesela bu Live Essentials uygulama paketinin de kaldırılacağı söyleniyor. Orada olan sunulan bütün her şey, işte Movie Maker'lar, fotogaleri gibi uygulamalar Windows 8'in içinde gelecek. Ben şeyi merak ediyorum. Daha önce Windows, Microsoft içinden sırf Explorer çıkıyor diye dava edilmişti. Hatta çıkarmak zorunda kalmıştı içinden Avrupa'da. Evet. Şimdi 1000 tane şeyi Windows 8'e dahil ediyorsunuz. Bunların da dışarıda pazarı var. Bunlar da ayrı ayrı satılan uygulamalar. Her birinin bir alternatifi var. Buradan nasıl başına dert açılmayacak onu merak ediyorum. Mesela foto galerisi, movie maker'ı bilmem nesi. İçine dahil gelirse işletim sisteminin. Yani, bir şey olur mu acaba?
Yani evet. Ya orada biraz da tabii şey var mı? Özellikle Avrupa Birliği. Evet. Burada çok titiz tekelcilik konusunda.
Çünkü gördüğümüz kadarıyla Microsoft ne kadar hizmeti varsa Windows 8'e gömmeye çalışıyor şu anda.
Evet. Şeyi biliyorsun, Internet Explorer yeni Windows sistemini kurarken artık farklı tarayıcı seçeneği sunmak durumunda biliyorsun.
Evet.
Burada da öyle bir şeye zorlayabilirler Microsoft'u.
Yani herkesin dava açtığı bir dönemde enteresan olacak.
Evet.
Microsoft'tan devam edelim. Nook biliyorsun yurt dışında bu ink olayı, e-ink olayı ve e-book olayı patlamış durumda. Bizde o kadar pek bir şey yok.
Idefix bir şeyler yapmaya çalışıyor, evet. Ama kendi çapında.
Microsoft da bu işe girmeye çalışıyor.
300 milyon dolar yatırmış.
300 milyon dolar. Barnes & Noble'sın Nook tabletin şeyinde, cihazın da adı o. Oraya 300 milyon dolar yatırmış. Kendini herhalde sıfırdan girmemek için. %17.6'lık bir şey olacak, hissesi olacak. Yüzdesi olacak. Ve tabii Microsoft'un desteğiyle burada şey, direkt hedef Amazon'un. Çünkü Amazon orada tekel. O tekeli kırmak için sıfırdan başlamaktansa zaten aslında hani bizde pek bilinmez de Nook çok yaygın olarak kullanılan bir tablet yurt dışında. Belki hani ben de şey diyorum, Microsoft işin içine girerse belki bizim de görmemiz bu tabletleri hızlanır mı acaba?
Murat, Xbox'ta görürdük yani Microsoft.
Oh, hadi o şey kendi olsaydı. İşleri.
ya ben orada şöyle düşünüyorum. Amazon'un en büyük orada gücü muhteşem bir müşteri altyapısına sahip olması. Online, evet. Satış tarafından. Online satışlar zaten ya. Alırken orada bir avantajım var elektronik kitap alırken. Kindle'da onun bir şeyi oluyor orada artık, meyvesi.
Tabii.
Burada Microsoft şimdi tamam Nook'a şey yaptı, hisse aldı vesaire, evet. İşte yatırım yaptı falan ama bir taraftan da Amazon gibi güçlü bir satış ağını nasıl elde edecek bilemiyorum.
Bir de şey tabii yine bakma sen bunun da altından Windows 8 çıkacak. Yani adam bunu, yani Microsoft bununla ilgili bir şeyi ya da e-book'la ilgili bir şey gömecek oraya. Uygulama olarak mı gömer, özellik olarak mı gömer, evet. Bilmiyoruz. Yani bu,
yani çünkü elektronik kitabın en büyük şu an handikapı ona nasıl ulaşılacağını.
Evet.
Tamam. Resmi olmayan yollardan ulaşabilirsin herhangi bir kitaba.
Evet.
Türkçe kitapların bile artık PDF versiyonu var. Alıp şey yaparsın ama bir taraftan da akademik kitaplar, onları bulamazsın mesela kolay kolay. Yani buluyorsun ama yani sonuçta alman gerektiği zaman bazı kitapları ya da çok özel kitapları satın alabileceğin nokta önemli. Sen bunu kaldın şimdi.
Nereden alacaksın?
Evet.
İşte Microsoft da Windows 8'i galiba o senin söylediğin yayılma platformu haline getirecek Nook için. Vallahi kaliteli ürünler üretiyor. Nook tabletleri çok güzel. Ben bakıyordum yurt dışındaki Kindle'la karşılaştırmalarını.
Fiyatlar da enteresan. $139 falan gitmiş.
Yani alınabilir fiyatlar. İnşallah biz de görürüz bunları. Aslında bunlar şey.
Tam şu arada şey de yapıyor. Yani tamam hani kitap satışı vesaire falan da var. Onların üzerinde. 2,5 gün önce kitap varmış. Güncel magazinler vesaire de var. Tabii yani kitap alarken kişisel olarak düşün. Murat bizim işin içinde olan insanlar bile. Yani biz sonra Türkiye e-kitap konusunda geri kaldı.
Evet.
Biz de bu grubun içine dahiliz. Yani ben tabletimde olabildiğince okumaya çalışıyorum ama e-kitap almak istediğim zaman aklıma gelen ilk kaynak Amazon, Nook falan hiç şey yapmıyorum bile.
Bize çok yabancılar şimdi. Evet. Tabii biz bilmiyoruz yani marka olarak da. Ama şey yani bu e-ink olayı, tablet olayı tam aslında şu Fatih projesinde olması gereken şeymiş.
Bence de orada olması gereken tablet değil şeydi buydu.
Evet bunlardı yani. BlackBerry de yeni işletim sistemini duyurdu. Onlar da bir şeyler yapmaya çalışıyorlar yazık.
Ya yani batma nefesindeyken Murat bu tür yeni duyurular pek şey yapmıyor olabilir. İnsanı heyecanlandırmıyor olabilir.
Evet.
Şey olarak ara birim olarak bayağı değişmiş.
Çok değiştirmişler. Çünkü şey yani BlackBerry dedin mi fiziki klavyedir o. Yani adamların uzmanlığı ve insanların tercih etmelerinde de birinci etken aslında fiziki klavye.
Evet.
İşte şimdi oradan bir anda şeye geçince sanal klavyeye, sanal ortama ilk etapta pek ayak uyduramadılar ama yazılanlar eğer doğruysa bizim elimizde yok ama vaziyeti bayağı bir toparlamışlar bu yeni 10 işletim sisteminde. Ama kurtarır mı kurtarmaz bence.
Ya bir de şöyle bir şey var Murat. Yeni bir platform BlackBerry 10 ama var olan BlackBerry'lerde nasıl çalışacak o önemli.
Evet.
Bir de şimdi şöyle bir şey var. Benim ne kadar fanatik BlackBerry'ci arkadaşım varsa işte savundukları temel şey şuydu. Ya kardeşim işte e-mail olayı çok iyi.
Evet.
İşte fiziki klavye falan çok iyi. Şu an herhangi bir akıllı telefonda push e-mail desteği var. Herhangi bir şekilde sorun yaşamıyorsun. Öte yandan en fanatik fiziksel klavyeciler bile 4 inç civarında ya da 3.8 inç civarında bir dokunmatik ekranda gayet rahat yazabiliyorlar. Sıkıntı olmuyor.
Evet.
Ha tabii tek elle biraz daha sıkıntı yaşıyorsun. Doğru. Fiziksel klavyeye göre.
Ama fiziki klavyenin hala çok ciddi müşterisi var.
Tabii ki.
Yani hayatı mesaj yazmak olanlar hala fiziksel klavye alıyor ama bu tabii şey BlackBerry'nin tam böyle kitlesi değildi.
Türkiye'de de mesela çok meşhur BlackBerry
tabii,
ama
tabii.
Gençler arasında
gençler
çok
arasında,
enteresan.
Evet.
İş dünyasında da meşhurdu da yavaş yavaş dönüyorlar. Sebebi de BBM.
Evet. Valla yok ya. Bunları kimse kurtaramaz artık. Birisi satın alacak. Bu arada yine Samsung'dan bir haberimiz var. Dünyanın bir numaralı cep telefonu üreticisi oldu. Nokia'dan aldı. Şöyle bir yüzdeleri söyleyeyim. %25.4 Samsung, 22.5 Nokia, Apple %9.5, diğerleri %42.6.
Yani sırf iki firma piyasanın yarısını
götürüyor.
Almış durumda. Ya Murat Nokia, yani nasıl söylesem bilmiyorum. Dedik Symbian, tamam. Akıllı telefonlar, Android, iPhone karşısında Symbian çok zayıf kaldı, bir şey yapamadı. Bunun karşısında da ne yaptılar? Windows, Microsoft'la anlaşma yaptılar. Dedik, tamam yani dedik. Windows Phone artık bu işi kurtaracak. Ne kadar oldu çıkalı? Windows Phone çok oldu. Türkiye'de görebiliyor musun? Halen yok.
Yok.
Türkiye gibi Nokia'nın lider olduğu pazarda, yani deli gibi satılan bir pazarda bu oranları değiştirebilir miydik? Değiştirirdik bu kadar nüfusla, bu kadar şeyle. Nokia otursun düşünsün bu ikinci olmaları sebebi Türkiye'ye Windows Phone'lu telefon sokmamaları.
Ya akıllı telefonda tabii ki hala şeylerin yani Apple'la Samsung'un kalesi çok yıkamazlar. Yani Nokia'da olsan yıkamazsın gibi gözüküyor.
Evet.
Ya şeyde vardı ya, geçen haftanın haberinde yapmıştık. İngiltere'de söylemişlerdi galiba. Yani cep telefonu satan yerler söylüyor. Gelip de Windows Phone soran yok diyorlarmış. Yani bu kadar da olmasını beklemiyorduk yani. Çünkü kim eline alırsa Windows Phone'u beğeniyor.
Evet.
Hatta geçen kim vardı? Steve Wozniak galiba. Çok öve bitirememiş Windows Phone'u.
Her şeyi övüyor. Türkiye'ye geldiler. Türkiye'yi
vermemişler. Yani kötü bir telefon. Kimse kötü demiyor o telefonu ama telefonu sonra neden yok. Evet. Diğer haberime geçelim. Ha, şeyde Oracle'la ilgili geçen sıradaki haberimiz. İki haberimiz var Oracle'la ilgili. Birisi kritik bir açık bulundu şeyde. Oracle'da. Biliyorsun database'te adamlar kral. Ama birisi bir açık buluyor ve açığı bildiriyor Oracle'a ki iyi niyetle, kendisi de yayınlıyor sitesinde nasıl olsa düzeltirler diye, ama Oracle'dan da tam tersi bir tepki geliyor, düzeltmeyeceğiz diye. Şu anda Oracle'da bir açık var ve bu açıktan yararlananlar bütün böyle senin, yani kullanıcıyla Oracle kullanan server'ın arasındaki bütün iletişimi ele geçirebiliyor, izleyebiliyor, takip edebiliyor bütün veri akışını. Böyle çok kritik bir hata var.
Oracle galiba Google'la olan patent davasını yoğunlaştığı için biraz yani, şey yaptı galiba.
Evet.
Esas işini kenara koydu gibi.
Yani o kadar ki, hani bırak hani geçmişte olanları, güncel versiyonlarında bile düzeltip düzeltmeyecekleri belli değil. Sebebi de şuymuş. Düzeltilebiliyor. Nasıl düzeltileceği de belli. Ama diyorlar ki biz bunu yaparsak bütün şey çökebilir. Yani bütün sistem olduğu gibi çökebilir diyorlar. O kadar böyle şeyinde, çekirdeğinde yani, bir şeymiş bu.
Evet.
Böyle bir veri tabanı çökmesi de zaten felaket.
Ben ana bir güncellemeyle bunu yapacaklardır ben.
Yani çünkü sıfırdan ya da yapacak.
Oracle kullanan firmalar çok büyük firmalar.
Evet, çok büyük firmalar.
Yani 10 kişilik 20 kişilik şirketler değil bunlar yani.
Evet.
Binlerce, on binlerce, belki yüz binlerce çalışan yerler. Bu tür yerlerdeki güncellemeler çok uzun sürüyor. Uzun, sancılı bir süreç. Standart bir yama yüklemek bile bir orada sancı.
Çok.
İşte böyle bir kritik hatada madem sistem böyle hakikaten tehlike altına giriyor. Uzun alacak bir süreçtir ama tabii ki çıkması lazım yani yamanın.
Valla şeymiş, 99'dan beri de bilinen bir şeymiş. Yani varmış. Bütün Oracle sürümlerinde bu şu anda var. Duruyor. Evet. Oracle'da şey tavsiye ediyormuş. Yani hani doğrudan işletim sistemi değil de genel koruma tedbirleri olarak ne alınabilir? Onları firmalara o tarz destek veriyormuş. Evet. Ama alet yani 13 yıldır olan bir açık varmış. Ki faydalanan oldu mu olmadı mı bilinmiyor tabii.
Onun şudur lastik patlak tamir eden.
Evet. Diğer haberimiz Oracle'la ilgili olan davayla ilgili, ama orada iyi tarafta olan taraf Google. Oracle. Google biraz başı sıkışacak gibi. Yani iddia o kadar büyük ki yani Android'i bizden aşırdınız diyor resmen. Oracle.
Ne diyor işte? Bizim Java yapısını, onun dizilimine, evet, her şeyine, mantığını yani, aldınız diyor.
Kodu almamış olabilirsiniz diyor ama yani şeyi de, bütün işleyiş sistemini almışsınız diyor.
Evet.
Enteresan tarafı da Google şey demiyor. Hayır almadık demiyor. Ya diyor onlar şey fair use artık bunlar, bu kadarı da. Oraya getirmeye çalışıyor. İşte Oracle'da diyor. Bakın başladınız bahanelere diye. Yani Google muhtemelen orada hakikaten bir şeyler yapmış, yürütmüş. Ama hani kod bazında değil de fikir bazında yürütmüş.
Evet.
Tam net bir şey itiraz da edemiyorlar. Bakalım. Şimdi bak, bu yeni bir tartışmayı açıyor bununla beraber. API'ler şeyde Avrupa Birliği'nde bu konuşulan bir şey. Kopya hakkına sahip olamaz diyor. Yani buradaki tartışmada şu. Kodu çalmak değil de hani fikir. Sen bir para ödedin bir yazılıma. Aldın, kullanıyorsun. Oradaki fikirleri gördün. Bu fikirlerden hareketle kendin bir şey yaparsan bunun, bu yasaldır diyor şu an. Avrupa Birliği çok enteresan.
Ki Oracle'da Google'a şey yaptığı suçlamalara bir tanesi bizim bu. Java API'sini, yani uygulama geliştirme birimini birebir, evet, ve dokümantasyonu birebir aldınız ve kopyaladınız diyor.
Ve şey diyorlar, Amerikan mahkemeleri genelde Avrupa Birliği ile paralel karar verir. Hı. Yani Google bu işi yapmışsa da bu anlayışı da yırtabilir diyorlar. Yani orada Avrupa Birliği'nin öne sürdüğü de şey şu, yani siz yani esinlenmek bile kopya hakkına girerse hiçbir şey geliştirilemeyecek.
Evet, kesinlikle öyle. Yani Murat, bu şeye benziyor. BMW ile Volvo, işte Mercedes bir rakip. Bir tanesi klasik yapından sivri farlara geçti. O da sivri fara geçti. Evet, sen niye sivri far yaptın? Benden isimlendin.
Aynen öyle. Yani iş o noktaya geliyor. O yüzden Avrupa Birliği olmasın. O böyle şey olmaz demiş. Bakalım Amerika ne yapacak? Amerika'da bu anlayışta devam ederse Google yırtar, ama yoksa adamlar hakikaten kendilerine şu an biz yapmadık diyemiyorlar, kabul ediyorlar yani şeyden, Oracle'dan bir esinlendiklerini. Diğer haber, Nokia Vertu'yu satıyor.
Ya Vertu çok ilginç markaydı Murat. Japonya mesela çok ilginç pazardır. Dünyadaki diyelim ki işte iPhone en çok satan telefon.
Evet.
Japonya'da değildir. En çok satan makina işte Canon 60D'dir diyorum. Orada değildir başka. Çok evet, alakasız bir şeydir. En çok kullanılan saat X markada, orada Y markada.
Tersi de var. Orada çok satan bir şey dünyanın hiçbir yerine satmayabilir.
Enteresan pazar. Vertu da orada inanılmaz satış rakamları kıran bir şeydi.
Evet.
Markaydı.
Doğru.
Japonya'da. Bakalım satıyor.
Satsınlar bakalım. Para lazım demek Nokia. Fabrika falan açıyorlar ya şimdi.
Ucuza satıyorlar. 250 milyon euro muydu? Nasıl öyle bir rakam mı galiba?
Nokia bu arada Kazakistan'da işbirliğinin devam edeceğini açıkladı. Şimdi Nokia'nın N8'i muhteşem fotoğraf çekiyor. N9 mesela aslında bir adım geriye gitti. Ben N9'un fotoğraf kalitesinden yani iş görüyor da çok da memnun değilim açıkçası.
Evet.
N8'in yanına yaklaşamaz. Dolayısıyla şey değil. Yani Kazakistan'da devam etmek demek hep iyi ürünler çıkaracak demek değil. Orada biraz şeye vurdular işi. Yani 41 megapiksele falan çıktılar.
Nokia'nın ProView telefonu 41 megapiksel. Orada iki şey var. Şimdi yanılgı şu. Kullanıcı tarafında da yanılgı şu Murat, evet, bence. Objektifle işin bittiğini düşünüyorlar.
Düşünüyorlar, evet.
Yani Karzes tam objektif. Objektif ışığın aslında içeri nasıl doğru mu gireceğini falan, evet, belirleyen bir nesne. Ama arkada bir de aslında ben yani aynı önüne sahip sensör var.
Sensör var.
O teknoloji de çok önemli.
Yazılım Carl Zeiss var.
Sensör yapmıyor.
Evet.
Sadece objektif yapıyor. Mesela o 41 megapiksellik o ProView telefonundan Nokia'nın aslında büyük iş şeye düşüyor, sensöre düşüyor.
Hem sensör hem de onun verisini işleyen yazılıma düşüyor. Tabii, hatta şöyle ProView Symbian'da çalıştığı için Nokia'nın Windows Phone'larında yok.
Evet.
İşte bu işbirliğinin de devamında Windows Phone'lara da aktaracaklarını
söylüyorlar. Zaten deneysel bir telefondu. Nokia'nın benim hatırladığım kadarıyla söylediği şey buydu.
Deniyorlar. Yani Migo da deneyseldi. Orada da neyi denediler? İşte Migo şeyde N9'un tasarımını denediler. Beğenince uyguladılar.
Evet.
Bu arada uygulamalardan laf açılmışken Gmail'e tercüme özelliği eklendi. Diller arası otomatik çeviri.
Evet, işte ben de birkaç gün önce fark ettim bunu.
Kullandın mı?
Yani,
hiç geldi mi öyle?
Sen yani de tıkladım ama bir dakika kapattım tekrardan.
Yani bizim Erdem denemiş. Türkçesi başarılı değil tabii ki. Ama yurt dışındaki yani İngilizce'ye çevirirler. Onlar daha başarılıymış.
Hı hı.
Doğal yani Türkçesinin bozuk olması. Ama hiç olmazsa hiç İngilizce yani yabancı dil bilmeyen birisini ya ne diyor bu adam, ne, bu mail nereden bahsediyor tabii, onu biraz şey yapar.
Karşı tarafın düzgün yazması şartıyla.
Evet. Nokia'da bu arada patent atağına geçti. Herkese saldırıyor. HTC'ye, Rime, ViewSony'ye. Toplu dava, patent davası açtı. Amerika ve Almanya'da toplam 45 patentinin ihlal edildiğini söylüyor. Ne olduğu belli değil patentlerin. Çok fazla açıklık yok. Ama bu üç firmaya başta olmak üzere saldırmış. Nokia bir yandan da Vertu'yu satıyor. Demek ki hakikaten bu yolla para bulmaya çalışacaklar.
Evet.
Ya da bizim neyimiz eksik dediler. Çünkü Nokia da çok köklü bir firma. Kesin onların da böyle köklü patentleri var bu telefon tarafında. Bakalım onlara da takipte oluruz. Sony Ultrabook pazarına giriyor.
Girmeyen sayılı firmalardan bir tanesiydi.
İyi yapıyordu aslında. Ama hani insan şeyi düşünüyor. Bu saatten sonra girince Ivy Bridge'ye mi direkt girecekler derken
evet.
Ivy yok. Ne zaman olur bilinmiyor.
Murat, ben Ultrabook'lardaki sorunu şöyle özetleyeceğim sana. Şu anda kullandığım notebook Asus'un N55S serisi. Daha önce de Sony'nin Vaio Z1 serisi vardı.
Evet.
Daha sonra bir de E serisi kullandım. Bu kullandığım tüm notebookların ortak özelliği kendi sınıflarındaki diğer notebooklardan daha yüksek çözünürlük sunmalarıydı.
Evet.
Şu an önümdeki notebook 15.6 inç 1900x1080.
Hı hı.
Kullandığım daha önceki Sony Z1 olan notebook 13 inçti fakat 1600x900 ekran vardı. Pardon, 11 inç. 11 inç mi? 13 inç hatırlamıyorum. Daha sonra kullandığım 14 inç monitör notebook Sony'nin yine 1600x900. 1680x1700 ekran çözünürlüğü sunuyordu. Ultrabook'lar çok iyi, çok ince, süper. Performanslı işlemci de kullanıyorlar. Bellek miktarı çok iyi. Diskler SSD hızlı. Ama ekran çözünürlüğünde bence çok ciddi sınıfta kalıyorlar. 13 inçte 1366x768 bence az. Firmaların bunu mutlaka alternatiflendirmesi lazım. Şu anda bunu yapan tek firma Asus gözüküyor.
Evet.
Duyurusunu yapan.
Yani bu saatten sonra laptop çıkarıyorsun, ultrabook çıkarıyorsun. Onu ultrabook IBB için yapmıyorsun. Bir de çözünürlüğünde düşük tutuyorsun. Yani olmamış yani. Bu kesinlikle olmamış.
Yani bu ürünü fark ettirecek
hiçbir şey yok.
Yok ortada.
Markası Sony, o kadar. Muhtemelen kasası masası güzeldir.
Güzel. Ama tasarımı yapıyorsun ama yani ultrabookların hepsi güzel.
Evet, üstüne VGA koymuşlar. Ben ona şaşırdım. Yani
ilginç.
Muhtemelen piyasadaki diğer ultrabooklardan kalın olacak sırf bu
yüzden. Yok ama yandan bakınca Murat VGA tam VGA ile aynı kalınlıkta yani birebir.
Yani işte o kadar. Ama ne olursa olsun dediğin gibi çözünürlükten çok fena şekilde kaybediyor. Evet. Ki sırf Sony olduğu için de pahalı olacaktır bu. Artık IBB'li çıkarken hiç bunlara bakılmaz. Evet, diğer habere geçelim. Bizden bu. Reklam amaçlı SMS ve e-posta yasaklanacaktı zaten biliyorsun. Kabul edildi o tasarı. Gerçi 2013'ten itibaren ama oraya kadar süre var.
Murat, kime şikayet edeceğiz, o belli mi? Makam.
Valla bu herhalde şeydir. Bakanlığın şeyi vardır. Bu hani tüketici içinde var ya, firmaları şikayet ediyorsun. O sistem kesin e-devletin içinde bir yerinde olur. Ama şimdi değildir tabii. Ocak'ta görürüz onun nasıl olacağını. Şeyler komik ya. Cezalar komik. 1000 TL ile 50.000 TL arasında değişecekmiş. Yani parasını öde, spamini yap gibi bir şey bu.
Evet, yani göndermişken işte 10 milyon kişiye göndereyim de.
Yani daha yüksek cezalar olmalıydı. Ve yani en azından bir şeyler hiç olmazsa adımlar atıldı. Hiçbir şey yoktu çünkü. Neler var mesela? İndirim ve hediye gibi promosyonlarla yarışma, oyun etkinlikleri açık ve anlaşılır olacakmış. Yani vatandaşı kandırır şekilde olmayacakmış.
Ben şöyle madde eklerdim. O tasarı yazılan yerler adamların yerinde olsaydım. Fırsat sitesi ise ve sana işte mail geliyor ve sen bu listeden çıkmış olmana ben ard arda iki mail gönderiyorsa tepesine binerim diyor olmaları lazımdı. Şaka gibi 11 defa 12 defa çıkıyorum liseden hala mail gelmeye devam ediyor.
İşte senin dediğin şey bu şöyle, alıcılar dedikleri zaman hiçbir gerekçe belirtmeksizin ticari elektronik ileti almayı reddedebilecekmiş.
Şu anda
reddedebiliyorsun.
Reddediyorum. Evet. Yani şu anda reddediyorum.
3 iş günü içinde alıcıya elektronik ileti göndermeyi kesecekmiş. Yani senin dediğini 3 gün içinde yapmak zorundalar. Yapmazlarsa ne olacağını 2013'ten sonra göreceğiz çünkü. Bakacağız yani senin dediğin gibi kesmeyecek de olacaktır. Bu para cezalarına belki yani reklam kampanyası yaptığını düşün. Zaten bir kampanya bedeli vardır. Binlerce dolar harcayacaksın. Bu da ona dönecek belki. Yani ceza yiyeceğiz ama olsun hadi değer. Sesimizi evet. Bir duyuralım. Daha sıkı, daha sert cezalar gerekirdi. Ama olsun, hiç yoktan kesinlikle daha iyidir. 1 Ocak 2013'ten itibaren oraya kadar bir daha çekmeye devam edeceğiz. Şimdi nasıl olsa vakit var diye de suyunu çıkarırlar mı bilmiyorum.
Murat, sende de yeni habere geçelim bu arada. Evet. Laktoz intoleransı var mı sende?
Bende yok ya.
yeni kavram oldu değil mi?
Evet.
Laktoz intoleransı.
Redek haberi aslında bu yine. Sütçüleri eklemişler. Tabii niye eklediler? Bu haftanın Türkiye gündemi buydu. Herkes bunu konuştu. Süt haberi. Aslında bir noktadan teknolojiyle de ilgili yani. Çünkü süt bozuk mu değil mi şimdi hala araştırılıyor. Ya süt bozuk çıkacak ya da işte çocukların midesi, bağırsağında sorun çıkacak. Her iki türlü de sorumlu devlet tabii ki. Yani çocukların bağırsağı bile problemliyse o ihtimali önceden düşünüp gerekli önlemlerin alınması gerekiyordu.
Çünkü hazırlanan sütler değil mi? Yani özel bir şeyle hazırlanan, tabii. Besin değeri de olmayan şeyler.
Besin değeri oluyor evet. UHT sütlerde. Çünkü çok fazla işlemden geçiyorlar uzun ömürlü olsunlar diye. Ama tabii uzun ömürlü olması şunu getirmiyor. Yani sen bunu yine uygun koşullarda saklamazsan bozulur. Muhtemelen ya hani sütlerde bir şey yoktu ama kötü şartlarda saklayan yerler, okullarda sorun çıktı. Çünkü sonuçta dolapta, soğukta saklanması lazım bunların. Ama hadi biz şey düşünelim, devlette hiç kusur olmasa bile işte çocuğun bağırsağında sorun olsun. Hiç problem değil. Bunun önceden bağırsağında sorun olabilecek çocuklar tespit edilmeliydi. Şimdi şeyler açıklama yapıyorlar yani. ya işte bu olur, normaldir, çok uzun süre süt içmeyen çocuğun bağırsağı hemen kaldıramaz falan. O açıklama şimdi çok geç artık. Olan oldu.
Ya sanki 1 litre süt veriyorlar yani.
Yani hayır şey varmış. Toleransı olan çocuğa da problemi olan çocuğa da alıştıra alıştıra o şeyi hallettirebiliyorsun. Ya da işte başka bir şeyle, bisküviyle karıştırıyorsun. Çat diye vermiyorsun sütü. Yani evet, çaresi varmış aslında ama kimse araştırmamış, etmemiş. Bodoslama dağıtmışlar sütleri. Ama hala işte diyorum yani şey belli değil. Süt belki bozuktu. Yani belki çocuklarda da hiç kabahat yoktu. Zaten çocuklarda zaten kabahat yok da. Burada tek kabahatli devlet yüzlerine gözlerine bulaştırdılar. Açıklamalar daha da çıldırttı insanları. Evet. Bakanların açıklaması olacak şey değil yani. Böyle hayır, edepleri yani biz bir hata yaptık deseler büyüklük devlette kalacaktı. Hiçbir şey de olmayacaktı yani. Evet. Onun yerine bir sürü saçma sapan açıklama yaptılar.
Ve bir de işi gücü olan her bakan açıklama yapıyor.
Evet. En az 3 bakan açıklama yaptı şununla ilgili. Üçü de birbirinden beterdi. RETAK'te
fırsat... Gülsan ve Pınar Sütün sitesine
demiş. Demiş. Evet. Tabii bence biraz da şey bu. Hani hack grupları şeydir ya. Bir çeşit kanunsuz gruplardır. Böyle halkın sempatisini kazanacak fırsatları kaçırmıyorlar. Gayet taktiksel bir hamle herhalde bu onlar açısından. Evet. RETAK'in sesini daha çok duyacağız gibi gözüküyor.
Çünkü Murat bu zararsız hack. Bak, evet. Zararlı hack var. Bankaya girersin, kullanıcının kredi kartı bilgisini çalarsın, onu evet, da kullanırsın. O tam üçkağıtçılık, hırsızlık vesaire. Yani burada yapılan biraz daha şey, bir mesaj.
Evet, muzurluk olsun daha evet, çok. Artık şeylere,
oyun dünyasına
geçelim, evet, geçeyim. Beklenen bir duyuruydu. Black Ops sunun yenisi geliyor.
Benim Murat oyunlarla çalan yok biliyorsun.
Evet.
Oynadığım iki tane üç tane oyun var. Bir tanesi ilk sen oynamıştın. Ghost Recon.
Recon, evet.
Ghost Recon onu oynamıştım. Daha sonra Star Wars'ı bir oynamıştım. Bu şey sesi. Hoşuma gitmişti çok. Bir de Call of Duty serisini de çok severim. Yani şimdi Black Ops 2 ben de şey yapıyorum, bekliyorum.
Bu sefer...
Bulundukta şimdi ekran kartı değil.
Zaten şey, Call of Duty'nin motoru pek fazla sistemi yoran cinsten evet, değil. Evet. O yüzden çalışır. Şeyde de screenshotlar sızmış yani. Bakılıyor hani ne olacak konusu falan. Biraz böyle yakın gelecekte geçiren bir hali var. Tam böyle uzak gelecek değil de futuristik olmuş. Alet edevat. O şekilde ilginçleştirecekler demek oyunu. Ama oyun motoru yine pek fazla değişmiyor gibi gözüküyor. Bakalım yani yine çıkacak ve rekor kıracak yani. Bunda hiçbir tereddütüm yok.
Black Ops adını biz satın alsak, biz de böyle bir iki boyut oyun çıkarttık. O da muhtemelen satışa
koyar. Evet, ilk başta tutabilir evet. Gerçek anlaşılana kadar. Bu arada bir haber de şeyden geldi, Bethesda'dan geldi. Elder Scrolls Online yani massive multiplayer oluyor. Ama okuyucu tepkilerine baktım. Herkes çok temkinli konuşmuş. Bir tarafta çünkü şey var, Star Wars da o işe bulaştı. Ve çok şikayet var o oyunla ilgili. Şu anda hani Warcraft'ın yerini alabilecek, World of Warcraft'ın yerini alabilecek bir şey gelmedi. Çok şey çıkıyor ama hiçbiri tutturamıyor. Tabii burada firma çok büyük, Bethesda. Tecrübesi çok büyük, elindeki külliyat çok büyük. Bakalım bunlar başarılı olabilecekler mi? Bu bir ilginç bir haber de. Şimdi Diablo 3 geldi geliyor artık.
Evet.
Herkes kilitlendi. Şimdi orada daha önceki oyunlardan bu obje satışı vardı. Millet karakter satıyordu, obje satıyordu, bir şeyler satıyordu. Şimdi Blizzard da bundan Diablo 3'te nemalanmaya karar vermiş.
%15 komisyonu.
Daha kalsa iyi. %15 komisyon alacakmış. Şimdi oyun içine bunu resmi olarak koyuyor bu sistemi. Herkes alet edevat satabilecek. Sattığını ama paraya dönüştürmek istersen ve PayPal kullanırsan %15 kendisi Blizzard kesiyor. Ve %15 daha PayPal'dan sen onu paraya çevireceğin için bir daha kesiyor. PayPal'ın kendisi de bir daha kesiyor. Yani kesinti kesinti kesinti böyle kuş kadar bir şey olacak. Blizzard bunun kendi Diablo 3'ün yani şeyinin içinde platformunda kalmasını ve oyun satın almak için kullanılmasını istiyor açık söylemek gerekirse. Yani sen kazandığın parayla parayı çekme de git Blizzard'dan bir oyun al mesela. Şeyden bir oyun al. Mesela DLC alacaksın herhalde, muhtemelen çıkacak bir sürü şey. Ek paketini alacaksın mesela. O ekosistemde yer alacak başka ürünleri alacaksın. Onu istiyorlar. Ama yok ben illa paramı alacağım diyorsan da %15, %30 çat diye kesilecek. Biraz da PayPal kesintisi derken kuşa döndürecekler. Ama işte hani bir ticaret kapısı daha açıldı. Artık oyun satmakla kalmıyor.
Blizzard paraya para demeyecek.
Demeyecek yani, evet.
Zaten demiyordu.
Demiyordu, demeyecek. Ne diyecekler bilmiyoruz bakalım. Microsoft da bu arada yeni bir Xbox satış stratejisi belirliyor.
Türkcell'den herhalde danışmanlık aldılar. Kontratlı satış.
Kontratlı satış, taahhütlü satışa geçecekler. Yani abone olacaksın, sana Xbox'ı verecek. Karşılığında abone olacaksın. 2 yıllık abone olacaksın. İşte $15 aylık şey var, servis bedeli var. $99 işte 4 GB'lık Xbox 360 ve Kinect veriyor. Valla eğlence sistemi olarak Xbox 360 bir hamle yaptı. Yani bunu alan adamlar sadece şey yapmıyor çünkü. Oyun oynamıyorlar artık. Multimedya merkezi oldu.
Evet. Film izliyorsun.
Evet. Dolayısıyla sinema tarafı, televizyon tarafı da orada. Yurt dışında kuvvetli. Mantıklı yani abonelikle çalışması.
Türkiye'de tabii hala.
Tabii burada yok. Burada olacak işler değil. bu hafta bizdeki haberler böyle. Ben bir de şeyi söyleyeyim. Biliyorsun anket yapıp duruyoruz. Bu hafta şeyi sordum. İnternete en çok nereden bağlanıyorsunuz diye. Evden bağlananlar ezici çoğunlukla. %81. Evden bağlanan, iş yerinden %13. Yoldan bağlanan %4. Okuldan bağlanan %2 çıktı.
Normal.
Evet, pazartesi günü yenisini koyacağız. Bazen pazartesiyi koyamıyorum. Unutuyorum, bir şey oluyor. O hafta o anket olduğu gibi devam ediyor. 1000 kişiye falan çıkıyor oylar ama genelde şeyler değişmiyor, yüzdeler.
Murat, yeni stüdyoda çekimlere ne zaman başlıyoruz? Ben kullanıcı tarafından soru sorayım.
Tabii. Şimdi stüdyo aslında %90 hazır. Yeni cevizimiz gelecek. Onu bekliyoruz. Ama olmadan da çekim yapabiliriz. Evet. Dekorumuz öyle bir dekor. Önümüzdeki hafta. Şimdi Levent abinin durumu da biraz kesinleşsin. O çünkü önümüzdeki hafta kesin baba oluyor. Yani onun birkaç arı yok. Dolayısıyla hastanede olacak. Koşturmacaları olacak. Onunla da birlikte herhalde önümüzdeki hafta pek bir çekim yapamayız ama bir sonrakinde eski halimize döneriz diye tahmin ediyorum. Teknoseyir bölümlerimiz daha devam edecek eskileri. Eski stüdyodaki yaptığımız çekimler var. Bu hafta muhtemelen 5'te 5 yaparız. Ama yeni stüdyoyu, tamamen yeni stüdyoda çekilmiş şeyler bir sonraki hafta, önümüzdeki değil de ondan sonrakini bulacak gibi gözüküyor. Ama donanım olarak bir eksiğimiz kalmadı yeni stüdyomuzda. İşte masamızı değiştireceğiz. Onun da parçalarını bekliyoruz. Genel olarak vaziyet bu. Ama tabii ki biz ofis yerleştirmekle meşgulüz. Yani burası sadece teknoseyir değil. Komple her şey, en ufak kablosundan avizeye kadar her şey değişti. Her şey, her yer oynadığı yerinden. Biz aslında biraz amelelik yapıyoruz şu anda. Devam da edeceğiz. Bu hafta biz yerleşmekle geçiririz. Önümüzdeki hafta kuvvetle muhtemel artık hani buraya da konuklar almaya başlarız. Çünkü teknoseyirde amaçlarımızdan bir tanesi konuk almaktı. Happy Top'u bir kişi alabildik değil mi biz şeye, teknoseyire konuk olarak dışarıdan?
Evet.
O da en son haftamızdı. Tozlu rafları alabilmiştik.
Evet. Bundan sonra daha fazla.
Bundan fazla.
Özellikle sektörle ilgili.
Sektörle ilgili evet. Bilinmeyenleri yani daha içeriden insanlar doğrudan ilgililer anlatsın. Evet. Biz anlatıyorduk. Konuk ziyaretçi de yani teknoseyi ziyaret etmek isteyenler de olacak. Onları da bazen belki ağırlayabileceğiz burada. Daha merkeziyiz çünkü. Ama tadilat hala devam ediyor. Biz de zaten hala yorgunuz. Bu hafta da biraz da o yüzden çekim pek yapmayacağız. Bir kendimize de gelelim. Levent abi de kendine gelsin. Önümüzdeki hafta tam gaz başlayalım. Eski zaten biz şeyi de istemiyoruz. Hani bir bölüm eski stüdyodan bir bölüm yeni stüdyodan olsun istemiyoruz. Evet. O yüzden eldeki stoklarımızı bir bitirelim önce. Ondan sonra direkt sadece yeni stüdyoyla devam edelim.
Evet.
Çok radikal değişiklikler yok aslında. Hani biz eskisi zaten beğenilendi bir şeydi, stüdyoydu.
Sadece farklı tasarımlarda, farklı arka planlarda, evet. Farklı noktalarda çekimler
yapacağız. Evet. Bu yani çoğaltacağız çekimlerimizi. Bir de biz şey yapamadık. En büyük derdimiz sokağa çıkamamaktı. Çünkü oradan çıktın mı hiçbir yere gidemiyorsun. Gittin mi geri dönemiyorsun.
Evet.
Ekipman taşımak zor. Burada biraz dışarıya da çıkmayı düşünüyoruz. Yani yapacak çok şeyimiz var. Teknoseyir'i çeşitlendireceğimiz %100 yani. Onunla hiçbir tereddüt yok. Ama yani bir iki haftamız daha rayına girmesi için var gözüküyor. Biraz daha güncel olacağız. Yani anlık video çekemiyorduk biz şeyde, öteki tarafta. Burada evet, o şansımız var. Belki hatta onu sen daha iyi bilirsin ama tasarıma bile bunu biraz yansıtmamız mümkün olabilir.
Ya ufaktan da TeknoSphere versiyon 2.0'a geçmende vakti gelecek Murat.
Evet.
Yani kullanıcıların da içerik girebildiği bir yapı düşünebiliriz orada. İşte forum isteniyor. Belki onu entegre edeceğiz.
Evet.
Orada bir şey yapmayı planlıyoruz biraz daha.
Orada da değişiklikler olacak. Evet, bizden bu hafta...
Bu biraz daha uzun bir süreç.
Daha uzun, tabii tabii. O daha uzun bir süreç. Bizden bu haftalık bu kadar. Artık önümüzdeki hafta inşallah Levent abi de gelir. İyi haberlerle gelir. Zaten yani bizde hani güncellemeyi Facebook'tan çok fazla güncelleme yapıyoruz. Orada da 2000'i çoktan geçtik.
Evet.
Takipte olsunlar. Yazılı ne varsa oradan duyuruyoruz. Hatta tamirat işlerimizi bile fotoğrafladık, taşınma işlerimizi. Evet. Oradan üye olsunlar. Her türlü haberi oradan veriyoruz.
Evet, Facebook ve Twitter üzerinden ulaşabilirsiniz.
Evet. Slash teknoseyir hesabımızda çok kolay. Aratırsanız bulursunuz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.